Herkese merhabalar, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yine her hafta olduğu gibi sevgili Barış Çankı ile, sevgili otomobil editörümüz Barış Çankı ile beraber karşınızdayız ve tabii ki Oto Gündem'de her hafta olduğu gibi yine sizlere haftanın öne gelen, öne çıkan haberlerini, otomobil dünyasındaki ya da hatta otomotiv dünyasındaki haberleri aktarmaya çalışacağız. Yine program başında yine her hafta yaptığımız bir şeyi sizler için tekrarlamak istiyoruz, bizler için tekrarlamak istiyoruz. YouTube algoritmasında öne çıkmak için, biraz daha görünmesini sağlayabilmek için, eğer bu programı daha önceden seyrettiyseniz veya bugün seyrettiğiniz bir hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarda emoji dahi olsa bizlere yorum atmanızı ve tabii ki yapıcı eleştirilerinizi bırakmanızı ve bu linki beğenmenizi, kanala abone olmanızı, aynı şekilde linki başka arkadaşınıza da beğendiyseniz göndermenizi bu algoritmada öne çıkmak için sizlerden destek olarak rica edelim diyorum ve sözü tabii ki sevgili Barış'a bırakıyorum. Barış'ım nasılsın, ne var ne?
Çok şükür abi, seni sormalı.
Çok teşekkür ederim. İyidir. Bu sefer karavanda değilim. Karavan evet. Muhabbeti yapmıyoruz o yüzden. Bir karavanla ilgili videoyu bu yüzden çekeceğim artık. Yani çekmemiz gerekiyor.
Süper oldu.
Teşekkür ediyorum. Şimdi evet, bu hafta haberlerimiz çok. Yine hızlı gidelim istiyoruz. O yüzden de gaza basacağız. Hemen ilk haberimiz Türkiye'de sevilen haberlerden bir tanesi olacağını tahmin ettiğim. Ve artık yavaş yavaş hani o Chery'den bahsederken ya kardeşim işte bu telefon ismi gibi isim koyuyorsunuz diyorduk. Artık görüyoruz ki Çinli etkisi her tarafa, isimde bile yayılıyor. Neden bahsediyorum? Ben ekrana verirken sözü de sana bırakıyorum.
Evet, yine dediğin gibi Türkiye'de ilgi görecek bir haber, ilgi görecek bir otomobil. Neden? Çünkü bu habere aslında ellere var da bizde yok mu şeklinde giriş yapmak istiyorum. Biz Avrupa olsun, Amerika pazarı olsun, biz de dahil olmak üzere Passat'ın sedan versiyonundan ayrıldık ne yazık ki. Böyle Türkiye en çok satılan pazarlardan bir tanesiydi. Bizde aşiret paketler, şunlar bunlar biliyorsun, çok konuşuluyordu ve çok tercih edilen bir sedan otomobildi ama artık yeni nesilde sadece varyant adı verilen station wagon'u görüyoruz. Ama Çin'de durum aynı mı? Çin pazarı sanki dünya genelinden çok kopuk, çok ayrı bir pazar gibi. Her yerde sonlansa bile bu sedan modeller bir türlü Çin'de sonlanmıyor. Çünkü biz ne kadar bir geçmişte sedan pazarıysak, sedan ülkesiysek, Çin'de de aslında bu durum devam ediyor. Onlar da sedanlara böyle çok meraklılar, çok seviyorlar. O yüzden Çin pazarında bu modelleri sona erdirmeyi göze alamıyor pek markalar, rekabette kalabilmek için. Ve tabii ki neyden bahsediyoruz? Passat'ın sedan versiyonundan bahsediyoruz, Çin pazarına özel. Az önce de dediğin gibi hani Çinlilerde diyorduk ya, bu özellikle Chery Türkiye'ye geldiğinde Pro'lar, Pro Max'ler, telefon ismi gibi böyle uzantılar havada uçuşuyor. Bu Passat'ın da artık Passat Pro isimli bir takısı var, eki var isminde. Hemen şöyle tasarımına bakalım istersen. Sen de zaten görselini açtın. Bence
öyle, evet.
Çok şık bir tasarımı var. Özellikle yeni nesil bir otomobil olduğunu çok belli ediyor. Avrupa'da satılan bu yeni nesil varyant olarak adlandırdığımız station wagon'un tasarımına benziyor. Ama tabii ki Çin pazarına özel kendine has detaylar da var. Özellikle arka bölümde işte boydan boya uzanan stoplar görüyoruz. Önde artık Volkswagen'in birçok yeni modelinde gördüğümüz farları birleştiren ince bir ışık imzası var. O gayet güzel görünüyor. Tamponun alt kısmında işte panjur veya işte merkez hava girişi diyebileceğimiz geniş bir alan bulunuyor. Burada yanılmıyorsam petek deseni benzeri motifler var. Gayet güzel olmuş. Siyah, parlak siyah tasarıma yer vermişler. Otomobile yakışmış. Ve hani yan taraftaki hava girişlerinin de aynı şekilde siyah tasarlanması tamponu ve aynı zamanda aracı önden daha olduğundan daha geniş göstermiş. Ben böyle tasarımları seviyorum. Otomobili geniş gösteren, heybetli gösteren tasarımları seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yan tarafta güçlü omuz çizgisini görüyoruz ki hani net bir şekilde kendini gösteriyor. Büyük jantlarımız var. Aerodinamik tasarıma sahip veya çok kollu jant tasarımlarına yer vermişler farklı farklı. Arkada dediğim gibi az önce belirtmiştim zaten. Böyle boydan boya uzanan, ki hani genelde otomobillerde şeyi görürüz ya, önden böyle çok kızgın görünür, agresif görünür. Ön tarafta farlarda bunu tercih ederler. Volkswagen burada Çin'de Passat'ın sedanında arka bölümde tercih etmiş. Yani baktığım zaman böyle aracın arka taraftan oldukça kızgın, agresif göründüğünü söyleyebilirim. Onun dışında böyle alt kısımda reflektörlere yer vermiş boydan boya uzanan bir difüzörümüz var. Gayet güzel, şık görünen bir araç olmuş. İç mekanı oldukça değişik geldi bana. Bir haber görmüştüm Volkswagen yurt dışında. Artık Volkswagen modellerinde bir üçüncü ekran da yeni nesil modellerde ortaya çıkmaya başladı şeklinde. Evet. Bunu Passat Pro'nun da iç mekanında net bir şekilde görüyoruz. Zaten Passat Pro'yu daha önce seninle konuşmuştuk tanıtılmadan evvel. Biliyorsun Çin'deki otomobiller Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı evet. sitesinde yayınlanıyor görselleri. Orada görüp konuşmuştuk bunları. Yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Gayet teknolojik bir alan bu arada iç mekanı. Güzel şık bir tasarım var. Mavi ambiyans aydınlatması olsun kapı panellerinde, orta konsolda, ön konsolda, her yerde karşımıza çıkıyor. Artık Volkswagen grubunun birçok modelinde, ki bu hafta yine Cupra Terramar'ı da konuşacağız. Bu modellerin hepsinde ortada kocaman bir multimedya, dokunmatik multimedya ekranımız var. Bu artık değişmiyor. Passat Pro'da da bunu net bir şekilde görüyoruz. Çünkü hani bu Tesla'dan alıştık otomotiv dünyasında, böyle kocaman bir ekran. Hiçbir fiziksel tuş olmadan neredeyse bütün fonksiyonların bu ekran üzerine emanet edildiği, evet. dokunmatik olarak çalıştığı, artık Volkswagen grup modellerinde de yeni nesilde bu tasarım kendini gösteriyor. Sürücünün hemen önünde 3 kollu direksiyon, arkasında böyle siperliksiz gördüğüm kadarıyla yine tablet ekran şeklinde diyebileceğimiz orta ekrana göre biraz daha küçük bir dijital gösterge panelimiz var. Farklı olan şey, hemen sağ tarafta ön yolcunun önünde de konsol içerisine gömülmüş bir üçüncü ekran var. Bu üçüncü ekran ne işe yarıyor? Uzun yolculuklarda evet. yolcu da sıkılmasın diye onun video izleyebileceği, oyun oynayabileceği, işte çeşitli içeriklerden faydalanabileceği ayrıca bir kendine özel ekran olarak konumlandırılıyor.
Çocuk susturucu hocam.
Evet, aslında bir nevi öyle de diyebiliriz.
Önde olduğu için olmaz da, yani hani onu söyleyeyim evet. ama çocuk susturucu diye kullanırsın bunu maalesef. Yani artık ekranlar çocukları susturan otomatik aletler olduğu için. Yani bunu aynen, arka aynen. tarafta da yapan kişi, yapan şirket kazanır. Bak hemen direkt söylüyorum. Arka tarafa şuraya ekranı koysun. Ben şöyle gösteriyorum, bakın şurada. Şuraya koyacağı ekranla veya hatta aslında çocuklar daha çok bu sağ tarafta sürücünün çaprazında yer alıyor genelde. Eğer koyarsa, kim koyarsa bil ki satışı artacak yani, net. Hani koyacak, hem eleştirisi olacak. Kardeşim ya biz kurtarmaya çalışıyoruz falan filan, ama bir taraftan da abi yani işte kurtardın beni, bu hayat kurtarıyor bu özellik falan diye diyecekler. Çünkü tablet falan koyarsan, bir şey koyarsan orada biraz uğraşıyorsun, ne diyorsun? Tabii başka şeyler. Peki evet, buyursunlar, devam edelim.
Evet, bu arada tabii ekranlardan bahsettim, boyutlarından da bahsettim. Sürücünün önündeki dijital gösterge paneli 10.3 inç, ortadaki büyük ekran 15 inç. Yani kocaman ekran olduğunu net bir şekilde belli ediyor. Dijital gösterge paneli bile büyük aslında, ama bu ekran o kadar büyük ki arada çok büyük fark var yani.
Dijital gösterge paneli bile hani ortadaki evet. ekran kadar büyük normalde yani. Hani
aynı küçük inç, kalmış evet. gibi görünüyor değil mi onun evet. yanında, böyle ilginç.
Çok enteresan.
Ama aslında büyük bir ekrandan söz ediyoruz. Yolcunun önündeki ekran da 11.6 inçlik. Yani bu da oho. Küçük bir ekran değil. Böyle enine uzayan
evet.
Konsol içerisine gömülmüş büyük bir ekran. Burada her türlü içerikten ön yolcu sıkılmadan faydalanacaktır. Onun dışında şöyle güzel bir detay var. Fark ettiysen ortadaki multimedya ekranının gerisinde kalmış. Yani sürücü baktığı zaman o ekranı evet. yolculuk esnasında göremeyecektir. Böylece hani yan taraftaki yolcu ister oyun oynasın, ister video izlesin, ister film izlesin, böylece sürücünün dikkatini çekmeyecektir. Dikkatini yoldan ayırmayacaktır. Böyle evet. de güzel düşünülen bir tasarıma imza atılmış diyebiliriz. Onun dışında otomobilin boyutları oldukça yüksek. Baktığım zaman gövde uzunluğunun 5 metrenin biraz üzerinde olduğunu görüyorum. Yani kocaman büyük bir araçtan, Pro takısını hak eden bir araçtan.
Diyorsun telefonlarda iPhone evet. Pro Max'te olduğu gibi diyorsun.
Evet, aynen.
Demek ki Passat Pro Max olacak. O da herhalde kamyon olur zannediyorum.
Yani bilmiyorum. Gemi gibi bir araba olur herhalde Pro Max'te çıkarsa burada, alıştığımız üzere Çinlilerden. Evet. Aks mesafesi de 2871 milimetre. Yani aks mesafesi de oldukça iyi. Zaten gövde uzunluğu oldukça yüksek. Ama baktığımız zaman aks mesafesi de oldukça iyi. Tabii ki bu iç mekana genişlik, ferahlık olarak yansıyor ki. Zaten baktığımızda fotoğraflarda üst tarafta iki parçadan oluşan açılabilir panoramik cam tavan da koymuşlar. Yani otomobil böyle ferah ferah arkaya oturduğunda hiçbir sıkışmışlık hissi evet. yaratmadan Passat'a yakışır biçimde aslında diyebileceğimiz güzel bir yerleşime yer verilmiş burada. Öyle bir durum söz konusu.
Fiyat belli mi şu an?
Aslında fiyat belli değil yanılmıyorsam. Şu anda tamam. tanıtılmış. Yakında satışa sunulacaktır ama evet. fiyat şu an için açıklanmamış. Şöyle baktığım zaman teknik detaylara biraz giriş yapayım. Ondan sonra da bitirelim çok uzatmadan.
Tabii.
Baktığımız zaman Volkswagen grubunun MQB platformu üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Aslında bu platform zaten birçok aracın altyapısını oluşturuyor Volkswagen grubunda.
Skoda Superb içinde midir?
MQB Evo olabilir belki, o bir gelişmiş versiyonu, bir güncellenmiş versiyon tamam. üzerine inşa edilmiş olabilir. Tam hatırlamıyorum onu orada ama tamam. Birçok aslında Volkswagen grubunda geçmişten günümüze altyapısını oluşturan bir platform. 2 litrelik 4 silindirli turbo benzinli TCI motor. Aslında tanıdığımız bir motor. 217 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da zaten DSG çok yakından tanıdığımız detaylar bunlar. Onun dışında herhangi bir teknik bilgi verilmemiş. Passat Pro da böyleydi. Keşke Türkiye pazarına gelse dediğimiz bir araç olmuş bence. Türkiye'de gelseydi özellikle tasarım olarak çok beğenilen, çok satılan bir araç olmaya devam ederdi bence.
%100 katılıyorum. Yani ben böyle bakınca da tabii hep aklıma daha önce konuştuğumuz için Superb'e de geliyor. Ya da Superb diyelim, Skoda'nın Superb'ü de aklıma geliyor. Bu büyüklük söz konusu olunca Superb'in o gerçekten müthiş bir büyüklüğü söz konusu. O yüzden merak etmiştim. Güzel, Türkiye'de görmeyi senin de söylediğin gibi mutlaka herkes isteyecektir. Bakalım gelecek mi Türkiye? Yani Çin'de var, peki hani böyle bir talep var falan diye gelir mi bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Peki şimdi hemen bir başka araca geçeceğim. Çin'den çıkmıyoruz. Bu sefer
devam ediyoruz.
Devam ediyoruz ve ekranda şu an görüldüğü üzere tanıdık bir marka. Türkiye'de sevilen yeni markalardan, Çinli markalardan bir tanesi olan Chery var. Chery'nin hangi modelinden bahsediyoruz?
Chery aslında bir önceki haberde demiştim ya, Çin hala bir SUV'ler tamam popülerlik kazanıyor, büyüyor ama hala bir sedan ülkesi, sedanlar tercih edilmeye devam ediyor. Markalar da bu yönde yeni modeller tanıtmayı sürdürüyor. Chery'nin bu sefer Fullwin E05 adını verdiği yeni bir elektrikli sedan modelden bahsediyoruz. Fullwin belki hani Türkiye'de çok böyle tanıt şey yaptığımız, alışık olduğumuz bir seri değil ama Chery'nin birçok alt markası var. Özellikle alt markalardan ziyade elektrikli araç serileri var. İşte Fullwin E05, Fullwin farklı bir uzantı gibi gibi farklı modellerin tanıtıldığı bir araç serisi. Bu da bu seriye dahil olan bir elektrikli sedan model. Çin'de 150 bin yuan, yani güncel kurla aşağı yukarı 21 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatı olacak bu modelin. Aynı zamanda EREV adı verilen, ki biliyorsun hani bunlar içten yanmalı motorun tekerlekleri tahrik verdiği değil de, tahrik ettiği değil de bataryayı jeneratör olarak şarj ettiği sistemler, menzil uzatıcı olarak adlandırılan sistemler, ki günümüzde Türkiye'de yanılmıyorsam bu Nissan'ın e-Power sistemini, evet, buna örnek gösterebiliriz. Bu tarz sistemler, böyle bir versiyon da gelecek, yani sadece %100 elektrikli versiyon da olmayacak. Böyle dikkat çekici bir sedan, elektrikli olması sayesinde ne görüyoruz artık? Markalar buna çok önem veriyor elektrikli olduğunda. Aerodinamik bir gövde yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Yani zaten gövde hattı pürüzsüz. Yani hiçbir şekilde keskin çizgiler yok. Günümüzde artık birçok otomobilde bu keskin çizgilerden sıkıldık. Biraz daha böyle yumuşak hatlar arar olduk. Ama Chery'nin bu modelinde bu yumuşak hatlar, pürüzsüz tasarım net bir şekilde kendini gösteriyor. Biraz ödül gibi olmuş bence yani bu tasarımları arayanlara. Tampon kenarlarında böyle dikey hava girişleri, ince led gündüz aydınlatmaları, ince led farlar, çok güzel aerodinamik bir tasarım olmuş. Jantlar çok farklı. Yani otomobilin böyle genel gövde yapısı çok, genel kitle tarafından çok beğeneceğini düşünüyorum ben, ama jantların tasarımı biraz ya sev ya nefret et tadında olmuş. Yani bunu beğenmeyenler de çok olacaktır. Böyle ilginç bir tasarıma yer vermişler. Radikal bir tasarım olmuş açıkçası. Böyle çift renkli bir tasarım da söz konusu. Kapılar, kapı kolları gizli. Elektrikli otomobillerde bu detaylara oldukça aşinayız zaten. Az da olsa bir hava sürtünme katsayısını azaltıp menzile katkı sağlıyor. Arka tasarım oldukça güzel. Arka tarafta böyle otomobili fastback, yani sedan olarak adlandırıyoruz ama günümüzde birçok artık sedan modelde gördüğümüz fastback stili, arkaya doğru fazlasıyla eğim kazanan, böyle tam pardon, arka bagaj kapağının ucuna kadar eğim kazanan bir tavan hattı mevcut. Yine Fullwin logosunu da ortasına alan, boydan boya uzanan led stoplar bizleri karşılıyor. Yine büyük bir araçtan söz ediyoruz. Az önceki Passat kadar olmasa da 20 inçlik büyük jantlara sahip, 4800 mm gövde uzunluğu, 2900 mm aks mesafesi olan. Yani burada aslında elektriklerle içten yanmalı modeller arasındaki net farkı görebiliyoruz. Az önce araç 5 metre uzunluğa sahipti. Ama 2800 küsür bir aks mesafesi vardı. Ama baktığımız zaman bunda elektrikli güç aktarma sisteminin verdiği bir avantaj var. Yani 20 santim daha küçük bir araç olmasına rağmen aks mesafesinin daha uzun olabildiğini görüyoruz. Bu da elektrikli otomobillerin avantajını net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Böyle güzel, şık bir tasarıma sahip araç olduğunu söylemek mümkün. İç mekanda yine aynı şekilde birçok araçta gördüğümüz kocaman bir multimedya ekranı. Birçok fonksiyon bu ekrana emanet edilmiş. Çok beğendiğim bir özellik şu oldu. Ben ambiyans aydınlatmasını çok sevdim. Özellikle alt kısımda paspaslarda da ilginç bir tasarıma yer vermişler. Böyle sanki gökyüzüne bakarmış gibi, yıldızları seyredermiş gibi bir hissiyat varmış. Tabii tek fark, yıldızları seyretmek için gökyüzüne değil yere bakıyorsun bunda. Oldukça ilginç bir tasarıma yer vermişler diyebiliriz.
Evet, bu şunu söylemek isterim ya. Bu tam dediğin gibi, burayı çok iyi hazırlamışlar. Hakikaten böyle bir içi de arabanın fütüristik ki, yani böyle baktığım zaman arabanın şu senin bahsettiğin köşeler, o yuvarlatılmış köşeler, yumuşak köşeler, ama bir taraftan da o fütüristik havayı bana göre, hani işte SU7'de gördüğümüz o Porsche vari bir şey var ya, hani Porsche'a evet, benzetiyoruz falan. Burada sanki, yani Porsche da değil ama, yani orijinal bir arabaya da bakıyoruz. Bir taraftan da öyle, evet, öyle bir çizgisi var ki, hani o spor otomobil havası ya da o fütüristik bir gelecekten gelen bir araba havası, bir taraftan o da var içerisinde. Yani onların her birini birleştirdikleri güzel bir tasarım olmuş gerçekten. Aslında hani baktığın zaman şey diyebiliriz, yani şurası şuna, şurası buna benziyor falan filan belki denilebilir, ama bana göre hem yüksek, yani yerden yüksekliği de çarpıcı görünüyor ya da lastikler de büyük olduğu için de böyle görünüyor. Ama içinde de hakeza söylediğin gibi, içinde de bindiğinde o fütüristik havayı içeriye de taşıyan ve bahsettiğin gibi, hani içeride de bilmiyorum tabii bu paspaslar nasıl olacak, yani işte nasıl dayanacak edecek onu bilmiyorum, ama bu ışıklandırma ile bunları yansıtabilmeleri, artık araç içerisindeki o ambiyansı, ortamı ne kadar değiştirebildiğinin net bir göstergesi olmuş. Çinliler bu anlamda bu işi iyi biliyorlar. İyi bir zenginlik katıyorlar içeriye. Evet. Ki baktığın zaman da kokpitin böyle dashboard'un birbirini tamamlayacak şekilde gelmesi, bir taraftan da sanki oraya konmuş gibi de görünmesi. Yani işte şurada kenardaki görüntüler mesela, hani bunu sanki kokpitin üstüne koymuş öyle duruyor ama yani evet, bir taraftan da sırıtmıyor. Yani o rahatsızlığı da vermiyor. Bunun üstüne böyle tepsi gibi koymuşsun dedirtmiyor. Hakeza işte temas kablosuz şarj edebileceğin büyük ihtimalle burada yerlere bakıyoruz ediyoruz. Hani bu detaylara baktığın zaman ve beyaz da bir direksiyon falan olunca böyle bir o havayı otomatik olarak veriyor. Benim 2016 idi galiba CES'e gittiğimde gördüğüm, daha o zaman işte gelecekte arabalar kendi kendini kullanacak diye yapılan reklamlar sırasında gördüğümüz arabaların içi gibi görünüyor. Yani o yüzden artık geleceğe hoş geldin diyebiliriz. Yani şu an adam hani ayağının altına yıldızları sermiş, evet, gibi görünüyor. Peki, çok teşekkürler. Var mıdır bu konuda başka bir şey, yoksa hemen bir sonraki habere hızlıca geçiyorum.
Yani aslında teknik detaylar henüz açıklanmamış. Chery burada iç ve dış tasarımı göstermeyi tercih etmiş. Yani güvenlik teknolojileri tarafında da herhangi bir açıklama yok, ama ön camın üzerindeki zaten lidar sensörünü görüyoruz. O lidar bize çok şey anlatıyor. Bu otomobilin sürüş asistanları tarafında birçok teknolojiyi kullanıcısına sunacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda diğer detayları da belli olur.
Belli olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Hemen sıradaki haberimizi efendim ekrana verdik. Şöyle madem biraz da sizi görelim Barış Bey, şöyle yapalım. Evet, Türkiye'de sevilen otomobillerden bir tanesine bakıyoruz. 3008.
Evet. Evet. 3008 Türkiye'de sevilen bir SUV, hatta kompakt SUV, C-SUV segmentinde en çok tercih edilen modellerden bir tanesi. Uzun yıllar çok yenilenmese de, çok tasarımı değişmese de, çok böyle evrim geçirmese de sevilen, tercih edilen, rekabeti yüksek rekabette orada tutunmayı başaran bir modeldi. Artık yeni nesile geçiş yaptı, ama yeni nesile geçiş yaparken çok farklı, radikal bir değişimle karşımıza çıktı. Neydi bu değişim? Artık SUV dünyasında yavaş yavaş yeni bir konsepte alışıyor. Yani yeni derken aslında görüyorduk. Eski lüks tarafta BMW X6 ile başladı bu uzun yıllar önce. Bunu zaten net bir şekilde biliyoruz, ama daha erişilebilir tarafta, daha erişilebilir uygun fiyatlı SUV'lerde de bunu görmeye başladık. Nedir o? Coupe SUV tasarımı. Evet. 3008'de bunu göreceğimiz aslında çok önceleri aklımıza gelmezdi. Standart SUV tasarımıyla devam ediyordu, ama artık yeni nesilde Coupe SUV tasarımına geçiş yaptı. Artık burada biliyorsun iki model birbirine çok benziyordu Peugeot ürün gamında. Tamam, genişlik, evet, büyüklük olarak fark vardı, ama 3008 ve 5008 birbirine çok benziyordu.
Kesinlikle.
Peugeot artık burada hani iki modeli birbirinden biraz daha uzaklaştırmak adına 3008'i Coupe SUV tasarımıyla karşımıza çıkardı. Ben zaten ilk tanıtıldığında da tasarım olarak çok beğendiğim bir otomobil olduğunu söylemiştim. Gerek jantlarıyla, gerek ön taraftaki işte çerçevesiz panjuru, markanın kendi imzası olan bu aslan pençeleri şeklinde birçok detayını çok beğenmiştim. Beğenmediğim tek noktası vardı. Onu burada yinelemek istiyorum. Arka bölümdeki bu özellikle bagaj kapağının ucundaki çıkıntının çok yüksek olması. Burada açıkçası beni rahatsız eden detaylardan bir tanesi oldu. Tabii ki şu ana kadar ben canlı görmedim aracı ama en azından fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla oradaki yükseklik biraz orantısız olmuş gibi geldi bana.
Ben de şu an, ben de yani bana sorsan neydi, hani şöyle hiçbir şey deme. Nasıl evet. görüyorsun desen, direkt az önce sen anlatırken bir GS plaka dikkatimi çekti. Bir de bir de şuradaki bu dediğin yükseklik. Neden hani böyle yukarı doğru, bir de kaslı da bir yukarı doğru geliş var. Hani ince de gelmemiş falan, güçlendirilmiş. Ama demek ki hani bilemedim. Ben de hani yan, hatta sen konuşurken de mesela burada biraz daha az rahatsız ediyor. Renkten dolayı, çünkü koyu bir kontrast oluşturmuş. Fakat beyaza geldiğinde burası çok rahatsız edici bir şekilde yüksek görünüyor. Yani hani şeyden de bakınca, şuradan da bakınca mesela hiç de arkada öyle bir yükselti olduğunu da tahmin etmiyorsun. Yani önden baktığında, yandan baktığında da oradaki yükseltiyi böyle rahatsız edecek bir şey görmüyorsun. Sadece arka görüntüde senin söylediğin rahatsızlık var. Bence bende de var. Bir başkası için belki tabii ki görecek onlar. Bazen hayır, en çok burasını seviyorum diyen birisi de çıkabilir tabii, bilemiyorum.
Ya tabii ki mutlaka tasarım görecelidir zaten. Kimse, birisinin hiç beğenmediği bir şeyi başkası çok beğenebilir, tercih edebilir. Sırf tasarımından dolayı tercih edebilir. O yüzden hani biz burada kendi yorumumuzu da katarak konuşuyoruz. Onun dışında zaten dediğim gibi tasarım görecelidir. İç mekanda da farklılıklar söz konusu bu arada. Dış tasarım, gövde tasarımı radikal bir değişim geçirdi ama iç mekana da böyle ufak dokunuşlar yapmakla yetinmedi marka. Büyük değişimler söz konusu. Burada zaten ilk karşımıza çıkan detay panoramik eye cockpit oluyor. Yani zaten Peugeot'un eye cockpit tasarımı çok beğeniliyordu. Ufak tefek kusurları böyle olsa da hani bu direksiyonun üst kolonu nedeniyle dijital gösterge panelini göremiyoruz şeklinde eleştiriler alsa da. Evet. Burada artık yeni eye cockpit tasarımına geçiş yapıldı. Bu yeni eye cockpit tasarımının en büyük özelliklerden bir tanesi konsolun üst tarafına konumlandırılıyor olması ve dijital gösterge ile multimedya ekranının kavisli bir panel üzerinde panel içerisinde toplanmış olması. Yani baktığımız zaman siperliksiz ama hiçbir şekilde güneşi yansıma almayan, böyle göz almayan, her şekilde görünür olabilen teknolojiye sahip bir ekrandan söz ediyoruz. Böyle güzel, kullanışlı ve eye toggle adını verdiğimiz sistem de devam ediyor zaten. Sağ tarafta sürücünün sağında konsolda onu da net bir şekilde görüyoruz. Bunlar nedir? İşte dokunmatik bir panel. Sizin kendi sıkça kullandığınız menülerin fonksiyonları buraya kısa yol olarak koyabileceğiniz ve hemen elinizin altında bulundurabileceğiniz bir ekran olarak devam ediyor. Buradaki en önemli detaylardan bir tanesi de şuydu. Artık bu orta konsol tasarımıyla beraber eye cockpit'in, biliyorsun kokpit tasarımı sadece ekranlardan değil, sürücüyü saran komple evet. bu kısmı eye cockpit olarak adlandırıyoruz. Sürücü ve yolcuyu artık tamamen birbirinden ayıran, sürücüyü yan taraftan daha da soyutlayan bir orta konsol tasarım var. Gördüğün gibi bu işte vites seçici düğmenin, elektronik park freninin, bu çeşit kontrollerin olduğu yer daha orta konsola göre yükseltilmiş. Bir nevi paravan olarak konumlandırılmış evet. burada. Artık sürücüyü daha içerisine alan, saran bir eye cockpit tasarımından söz ediyoruz. Bu da öne çıkan tasarımsal özelliklerinden bir tanesiydi eye cockpit'in diyebiliriz. Böyle güzel bir tasarım var. Hemen tabii ki fiyatları merak ediliyordur.
Ben yani oraya gitmeden önce şey diye bir eleştir, yani çok merak ettim. Onun tabii. doğrusu bu tabii ancak denenince anlaşılacak. Yani şu içeride bu ekran bu yukarıya konmuş ama acaba yani şuradan baktığın zaman, şöyle bir daha gösteriyorum. Acaba buradan baktığında görüş engellemesi ihtimali var mı diye merak ettim. Koltuğu tabii yükseltirsin. Yani o çok şey değil. Belki koltuğu yükseltince normal bir dashboard'un, çünkü şey diye düşünüyorum. Yani normalde görüntü nerede olacaktı? Acaba şurada, yani şöyle bir yaklaştırayım. Mesela direksiyonun bir nevi şöyle şuradan bakıyorduk sanki. Yani ona göre burada bir yükseklik var. Yani şöyle ekranda da şu an görülebilir. Mesela sürücünün normalde camı görmeye başladığı yer, bu şu bittiği yer olsun. Daha önce sanki öyle miydi diye düşünüyorum. Başka eski resimlere bakmak lazım. Şimdi yani aşağı yukarı böyle 7-8 santimlik bir yukarı ekran karşına gelmiş gibi görünüyor. Yani bu ekran acaba senin görüş açını kapatıyor mu? Çünkü ben mesela telefonu şuraya cama koyduğumda rahatsız oluyorum. Camdan bir hani getiriyorsun, bir şey yapıştır, vantoz yapıştır koyuyorsun ya. Ben ondan rahatsız oluyorum çünkü kapatıyor ekranımı. Yani camımı kapatıyor yani. Evet. Görüş mesafemi, görüş alanımı azaltıyor. Ben o yüzden mesela şuralara bir yere telefonu daha çok koyuyorum. Bu tarafta değerlendiriyorum. Bu tarafa koymuyorum çünkü buradan hemen telefonu zırt diye birisi camdan açıkken geçmiş olsun abi gitti diye beklerdi, arkasına bakarsın yani araba. Arabayı mı bırakayım, telefona mı koşayım derken geçmiş olsun, bitti o iş. O yüzden bu tarafta telefon kullanmıyoruz. Bu tarafta telefon kullanıyoruz. Fakat telefonu buraya hani bırak telefon koymayı, abi tabletimi böyle koyayım demişim gibi de geliyor bana. Yani sanki ön tarafa iki tane tableti yerleştirdim. Bir de onları böyle güzel kendime doğru da çevirdim. Çok güzel ama acaba kullanırken ne kadar güvenli olacak onu artık geldiğinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Böyle bir ve tabii yolcu da hani bugün anlattığımız gibi yani yolcu tarafında düşünüyorum. Burada da yolcu tarafını hiç düşünmemiş gibi de olacağız yani. Hani bu,
evet,
bu da sana
evet,
bakıyor.
Biraz,
bu da
biraz
sana
öyle oluyor.
Diye bakıyor. Ya hani ben bazen şey diyorum hani bu olur ya sürücü koltuğunda her şey olur da yan koltukta olmaz. Sanki şey oldu da kardeşim bu arabanın sürücüsü benim. En çok ben biniyorum. Tabii ki bana beni düşünecek diyorum adam ama burada da kardeşim ya sen ne yaparsan yap demiş gibi de olmasın diye düşündüm. Bilemiyorum. Tabii yani mutlaka her birinin bir maliyet ve başka hesapları kitapları var. Güzel görünüyor. Tabii. Hayırlı olsun diyorum. Evet buyursunlar. Teknik özelliklere geçiyordun galiba ben engelledim seni.
Teknik özelliklerden önce şöyle hemen bir fiyatlara, Türkiye fiyatlarına
daha
göz
önemli.
Atalım.
Boş ver teknik özellikleri.
Evet, evet en merak edilen biliyorsun Türkiye pazarında satış fiyatları oluyor. En çok belirleyici rolü de o oynuyor zaten. Baktığımız zaman 3008 ve E3008 bu arada elektrikli, %100 elektrikli 3008 de Türkiye pazarına geldi. 3008'in allür donanım seviyesiyle beraber giriş seviyesi 2 milyon 190 bin TL'den başlıyor. Bu arada tabii ki %100 elektrikli otomobillerde ÖTV daha farklı olduğu için elektrikli versiyon daha ucuz. Baktığımızda allür donanım seviyesiyle 210 beygirlik 157 kW'lık bir motora sahip E3008'in 1 milyon 865 bin TL'den başladığını görüyoruz. Elektrikli versiyonda fiyatlar bu arada GT donanım seviyesinde elektrikli ve benzinli yani normal hibrit seçenek için aynı olmuş. 2 milyon 555 bin TL fiyat etiketi var bu. GT donanım seviyelerinde allür donanım seviyeleri biraz daha farklı. Elektrikli versiyon biraz daha ucuz. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii ki opsiyonlar var. Allure donanım seviyesinde panoramik eye cockpit, az önce uzun uzun konuştuğumuz panoramik eye cockpit opsiyon olarak geliyor. 45 bin TL'lik bir opsiyon. GT donanım seviyesinde de Napa deri koltuklar gibi opsiyonlar var. İşte 85 bin TL'lik. 10 hoparlörlü fokal hi-fi ses sistemi var. 45 bin TL'lik bir opsiyon gibi gibi bu satış fiyatları üzerine opsiyonlar da mevcut. Onları da fiyat listesinde belirtmiş olalım. Onun dışında hemen teknik detaylara geçiş yapalım. Yani baktığımız zaman E3008 özellikle yeni nesil bir elektrikli otomobil diyebileceğimiz teknolojilere sahip, özelliklere sahip. Neden? Çünkü Stellantis'in STLA Medium adı verilen platformunu ilk kullanan model olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Peugeot'un özellikle Stellantis özelinde daha önceki elektrikli modellere nazaran daha gelişmiş bir elektrikli otomobil olduğunu söylemek lazım. E3008 525 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. 30 dakikaya varan hızlı şarj süresi var. Yani hızlı şarjda %10'dan %80'e yanılmıyorsam ya da %20 olabilir. 30 dakikada hızlı şarj edebiliyor. Yani bunun daha iyi olmasını bekleyebiliriz aslında günümüzde. Elektrikli otomobillerde neden? Özellikle 2024'ü böyle tamamlamak üzereyken 2025 yılına geçiş yapmaya başladığımız şu dönemde artık elektrikli otomobillerin, yeni çıkan elektrikli otomobillerin 800 volt elektrik mimarisine sahip olması lazım. 800 volt elektrik mimarisi de en büyük özellikle tüketici tarafındaki en büyük artısını şarj hızı tarafında gösteriyor. Burada şarj hızının özellikle %10, %80 dolum şarj hızının 10-15 dakikalara kadar düşürülebildiğini görüyoruz elektrikli otomobillerde. Yani aslında Peugeot da yeni bir elektrikli otomobil. O yüzden en azından yeni bir platform derken 800 voltluk mimariye geçiş yapılsaydı ve 15 dakikalık bir şarj süresi görseydik daha güzel olurdu. Tabii ki %100 elektrikli versiyon yanında hibrit versiyonu da var. İçten yanmalı motora da sahip olan bir platform. Onu da destekleyen bir platform ama yanılmıyorsam %100 elektrikli otomobiller dikkate alınarak, onlara öncelik verilerek geliştirilen bir platform olduğu için hani burada ben en azından bu özelliğin olmasını, şarj hızının daha yüksek olmasını isterdim. Onu da söylemiş olayım.
Evet.
Diğer teknik detaylara hemen şöyle bir bakacak olursak, zaten gücünü söylemiştik. 157 evet. kW'lık bir elektrik motoru var. 210 beygir güç üreten. 157 kW bu arada hani şey gibi olmuş. Türkiye'de 160 kW ya sınır. Sanki ona göre belirlenmiş gibi olmuş ama aslında zaten ilk tanıtıldığında belirlenen bir motor seçeneğiydi. O yüzden 160 kW'ın altında olması da bizdeki ÖTV dilimi açısından da Peugeot adına ve tüketiciler adına nihayet olarak iyi bir özellik olmuş diyebiliriz.
Çok güzel. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hakikaten hani detaylı da anlatmış olduk. Evet, yani görelim bakalım Türkiye yollarında ve tabii ki sevgili Peugeot'da yine bize mutlaka teste yollayacaktır diye tahmin ediyorum. O zaman sen de anlatacaksın daha da yakından, daha da bu bahsettiğin özellikleri. Özellikle ben tabii kokpiti merak ettim ama yani şimdi bakınca da çok da güzel görünüyor. Şimdi hakkını yemeyelim. Evet. Şuradan hemen bir bulabilirsem. Yani şöyle baktığında gerçekten sürücü tarafında tam bir böyle kokpit. Yani işte kokpit kelimesi uçaktan gelen bir kelime, evet, zannediyorum.
Sürücüyü saran bir yapısı,
evet,
var.
Evet, yani hakikaten öyle. Bu kıymetli, güzel. Ben bu arada şey söyleyeceğim. Şu an bu resimde de dokunuyor ya. Yani biz, evet, zaman zaman analog işte olsa daha iyi oluyor falan da. Bu kısa yol meselesi. Sık kullanılanlarla ilgili kısa yol meselesi bana göre o dijital ve analog gereksinimini sanki biraz ortadan kaldırabilir gibi geliyor. Denediğin, evet, zaman lütfen aklında olsun, bilmiyorum. Hani acaba analog mu yoksa hayır bu da o işi görebiliyor diye rahat ettirecek mi, merak ediyorum doğrusu. Çünkü buradaki kısa yol hemen işte dokundun, eğer kolay da bir kullanım sağlarsa sanki o ihtiyacı ortadan kaldırabilir gibi. Her şeyin tek ekranda olmasındansa kısa yol olarak, dinamik olarak yönetilebilecek bir ekran sanki daha iyi olabilir gibi diyorum. Ve hemen beklenen bir başka konuya tak diye geçiyorum. Evet, ekranda gördüğüm bir Cupra, Cupra artık nasıl dersek Volkswagen grubunun bir başka sevilen markasıyla ilgili yeni bir haber. Türkiye'de miyiz efendim? Değiliz.
Terramar, evet, şu an değiliz. Yeni, evet, artık Cupra ürün gamına eklenen Terramar isimli yeni bir modelden bahsediyoruz. Biliyorsun Formentor'un makyajcısı Türkiye pazarında satışa sunulmuştu. Ve ne vardı onda farklı olarak? Markanın yeni tasarım yüzünü, yeni tasarım dilini benimseyen, eskisi biraz daha agresifti, ona kıyasla biraz daha yumuşak hatlara sahip olan bir gövde tasarımına sahipti. Terramar da aslında aynı tasarım dilini, markanın yeni tasarım dilini sürdüren ama bana göre ön görünüm açısından az farklar olsa da Formentor'a göre daha güzel görünen, daha agresif görünen bir tasarımla geldi diyebilirim. Yani ikisi de aynı segmentte, CSUV segmentinde ama Formentor biraz daha gövde yapısı sebebiyle daha atik, daha dinamik bir görünüme sahipken burada Terramar biraz daha sanki hafiften bir aile otomobiline oynayan, ben sportifim ama aynı zamanda işte ben geniş aileler de beni kullanabilir, böyle uzun aile yolculuklarında tercih edilebilirim şeklinde bir gövde tasarımına sahip olan bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Çünkü ilk başta hani şey düşünülebiliyor, ya hani CSUV segmente niye iki farklı model sunuyorsun? Zaten biraz daha niş diyebileceğimiz, evet, bir markayken neden aynı segmentte iki otomobil? Ama baktığımız zaman gövde tipi olarak zaten Formentor bilenler arka tasarımdan özellikle sanki spor otomobil vari bir tasarımı var onun. Böyle daha dinamik, daha böyle genç kesime hitap eden. Ama Terramar biraz daha dediğim gibi klasik SUV segmentine, oraya oynayan bir gövde tipine sahip bir model olmuş diyebiliriz. Onun dışında dediğim gibi markanın yeni tasarım dilini net bir şekilde görüyoruz zaten. Böyle üçgen şeklinde 3 parçadan oluşan gündüz ledlerine sahip agresif farlar. Onun dışında tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri, önde büyük panjur. Oldukça otomobili kaslı gösteren ve aynı zamanda güçlü gösteren bir öndeki motor kaputu üzerinde çizgiler, böyle güzel bütün yaratan bir tasarım olmuş diyebiliriz. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'ye de gelecektir ama hani Türkiye için şu anda herhangi bir tarihi yok. Yeni tanıtıldı zaten. Jantlar oldukça güzel, sportif görünüyor. Versiyona göre 18, 19 veya 20 inç olarak tercih edilebiliyor bu tarafta. Böyle güzel. Arka tarafta yine aslında Cupra'nın imzası
bana,
haline gelen.
Sen de bana, ben de seni kendi tarafıma çekmeye başladım.
Evet. Çok iyi. Evet, böyle boydan boya uzanan, markanın logosunu da içerisine alan, aslında diğer modellerde gördüğümüz LED stoplarımız mevcut. İç mekanı zaten alışık olduğumuz bir tasarım söz konusu burada. Ne görüyoruz iç mekanda? Yine aslında Passat Pro'da da söylemiştim. Volkswagen grubunda her modelde gördüğümüz büyük dokunmatik multimedya ekranı ortada, bunu görüyoruz. Passat Pro'dan farklı olarak bunda ne yok? Ön yolcu tarafında ekstra bir üçüncü ekranımız yok. Ve farklı olarak böyle sürücünün önündeki dijital gösterge paneli, 10.25'lik dijital gösterge konsolun içerisine gömülmüş. Yeni modellerde artık bunu hem işte üretim sürecinin daha kolaylaştırılması hem de maliyet açısından böyle tablet ekran şeklinde hop konsolun üzerine konumlandırılıyor ama bunda daha güzel olmuş açıkçası. Ve tabii ki neler var? Klima kontrolleri için ayrılan, ki Volkswagen grubunda artık yeni modellerde gördüğümüz dokunmatik panel, eskiden arka plan aydınlatması yoktu, çok eleştiriliyordu. Artık yeni nesilde arka plan aydınlatması da var. Daha kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 12 hoparlörlü Sennheiser ses sistemi var. 12.9 inçlik bu multimedya ekranından söz etmiştim. Böyle gayet güzel, dediğim gibi alışık olduğumuz, evet, markanın alameti farikası diyebileceğimiz bakır renkli detayların bol bol kullanıldığı bir yaşam alanı olmuş diyebiliriz. Bu arada altyapısını artık Volkswagen grubunun birçok modeline, işte Tiguan'dan tutun da Passat'tan, Kodiaq'tan, Superb'den altyapısını oluşturan MQB. Aslında sen az önce sormuştun ya Superb neydi, evet, diye. Bu evet, cevap oldu. Az önce dediğim gibi aslında çok emin değilim ama MQB Evo platformu bu arada onların da altyapısını oluşturan. Bu platform Terramar'da da kullanılmış. Böyle güzel ama tabii ki onlardan farklı olarak ne var? Cupra biliyorsun daha diğer markalar, Volkswagen grubunun diğer markalarına göre sportif konumlandırıyor kendisini. O yüzden sürüş dinamikleri olsun, süspansiyon kurulumu olsun biraz daha sportif. İşte standart süspansiyonlar diğerlerine göre 10 mm daha alçak olması gibi birçok, evet, özellik var burada. Sert süspansiyonlara sahip olduğunu kısaca söyleyebiliriz. İşte dinamik şasi kontrol sistemi de mevcut bu araçta. Kaputun altında neler var? 150 beygir güç üreten 1.5 litre ETSI dediğimiz hafif hibrit motor var. 7 ileri TSG şanzımanla kombine edilmiş. Bunun dışında 204 beygir veya 265 beygir güç seçenekleri sunan 2.0 TSI motor da var. Diğeri önden çekişliyken bunda 4Drive adı verilen 4 tekerlekten çekiş sistemi de sunuluyor. 268 beygire kadar güç sunan e-hibrit adı verilen şarj edilebilir hibrit seçenek de var. Diğer modellerden tanıdığımız gibi 100 kilometreye kadar saf elektrik sürüş menzili ve 50 kW DC hızlı şarj desteği gibi öne çıkan detayları var bu versiyonun. Motor seçenekleri de bu şekildeydi. Dediğim gibi hani markanın böyle ürün gamına yeni eklenen bir model. Türkiye pazarına da geldiğinde deneyimleme şansımız olursa daha uzun uzun konuşuyor oluruz zaten.
Konuşmaya başlayacağız. Peki o zaman hemen ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok da bir şey söylemeyeceğim vakitten kazanmak için. Hemen geliyoruz efendim. Gördüğümüz gibi telefon elimde, araç karşımda, ne yapıyorum? Bu hafta birçok kişinin konuştuğu meselelerden bir tanesine bakıyoruz. Tesla'nın bu yeni gelişmiş araç çağırma mı diyelim? Bir de işte şeyde enteresan bir ismi de vardı.
Evet.
Buyursunlar, nedir, dinleyelim.
Yani evet, yani gelişmiş araç çağırma olarak çevirebiliriz. Aslında Tesla bunu Actually Smart Summon olarak şey yapmış. Bunu da şundan diyorum. Smart Summon özelliği vardı zaten. Akıllı çağırma özelliği vardı Tesla modellerde ama kullanıcılar tarafından çok eleştiriliyordu. Neden? İşte sen bulunduğun yere aracı çağırabiliyordun telefon vasıtasıyla. Araç yine otomatik olarak geliyordu ama aracı yani neredeyse böyle takip etmen gerekiyordu. Sağa sola dokunabiliyordu, etrafında bulunan araçlara sürtebiliyordu. Yani açıkçası çok fazla sağlıklı çalışmıyordu. Bu şekilde şikayetler alıyordu kullanıcılardan, geri dönüşler alıyordu. Artık Tesla burada tabii ki uzun süre üzerinde çalışarak bu Actually Smart Summon dediği özelliği kullanıcılar için kullanıma sundu.
Kısaltması dediğim gibi, da yani şimdi onu gördüm haberde. Kısaltması yani ASS, yani bizim İngilizce'de AS dediğimiz olay, yani bunu var ya Elon Musk kesin, yani bu çünkü malum yani trilyoner troll malum bu adam. Yani diğeri çok iyi çalışmıyordu deyip de millete de böyle, çünkü diğerinin kısaltması SS, SS böyle S olmuş. Yani affedersin netice, hadi öyle diyeyim yani netice olarak yani neticemin uygulamasını yapmış böylece. Yani bir nevi uygulamayı güncelleyip adını da hani millete böyle sanki şey, ulan diğerini çok beğenmediniz al sana bu dötüm diyerek, hadi diyelim onda yani. S diye de kısaltmasını da vermiş yani. Çok hakikaten komik bir durum ama. Şimdi çalışıyor mu peki? Videolarda falan öyle görünüyor ama gerçekten öyle galiba.
Ya şimdi zaten yeni bir güncellemeyle kullanıma sunulmuş olduğu için ya zamanla işte kullanıcılar bu özelliği de deneyerek artılarını, eksilerini, evet, kusurlarını mutlaka paylaşacaklardır. Bu neyle geliyor? Full Self Driving'in yeni bir sürümü var. V12.5.3'ü de içeren bir yazılım güncellemesiyle beraber geliyor. Biz tabii ki Türkiye'de gelişmiş araç çağırma olarak adlandırıyoruz. Bu tabii ki belki bilmeyenler vardır. Mutlaka Tesla çok konuşulan, otomotiv dünyası çok konuşulan, sahip olduğu özelliklerle bilinen bir marka ama Bu nedir? İşte siz atıyorum bir restorandan çıktınız, bir marketten çıktınız. Çok yağmur yağıyor. Hiçbir şekilde aracın yanına gidip de ıslanmadan akıllı telefon vasıtasıyla aracı bulunduğunuz yere çağırıp otomobilinize binmenizi sağlayan bir özellik diyebiliriz kısaca. Bu tabii ki baktığın zaman teoride çok kullanışlı. Ama dediğim gibi 2019 yılından beri bu arada var. Çok kullanışlı değildi. Çeşitli sıkıntıları ortaya çıkıyordu. Artık yeni nesilde bu yeni yazılımla beraber Tesla diyor ki o eski şikayet gelen konuları iyileştirdik. Artık eskisi gibi değil ama şurada önemli bir detay. Yine aslına baktığında otonom bir sistem. Yani çağırıyorsunuz araç otonom şekilde yanınıza geliyor. Ama Tesla diyor ki tıpkı full self-driving'in şeylerinde de uyardığı gibi araçtan yine sahibi sorumlu diyor. Yani bu akıllı çağırma özelliği aktifken araç açıyorum sen bekliyorsun geliyor. O sırada başka birisine çarptı. Tabii ki bir ağır yaralanmalı kaza olacağını düşünmüyorum. Neden? Araç zaten çok yavaş ilerliyor bu konumdayken. Ama atıyorum bir başka bir nesneye başka bir araca çarptı. Maddi hasarlı bir kazaya sebebiyet verdi. Bundan kim sorumlu? Tabii ki aracın sürücüsü, aracın sahibi sorumlu. Tesla bu noktada hiçbir mesuliyet kabul etmiyor. Hani burada
beyanını yapmış oluyor diyorsun.
Aynen öyle.
Bunu ardın çarptı. Kusura bakma abi git sen bunu şey yap. Artık gerçekten bombaydı. Bu özellik var. Hani evet. Ama çarpar ederse de sana var, bana değil yani. Hani bombaymış. Bu özelliği bir paketle beraber alması gerekiyor kullanıcının herhalde. Yani belki BMW gibi sonuna ben sana bunu bir ayrıca satayım falan filan derlerse o zaman belki millet My S diyebilir herhalde yani.
Evet. Şöyle de bir detay var. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Zaten Tesla'nın biliyorsun ultrasonik sensörlerden kameralara geçiş yapmıştı bu otonom sürüş sisteminde. Vision adı verilen bir sistemdi. Kameralar vasıtasıyla, kameralardan beslenen bu sistemdi. Yeni Actually Sum'un özelliğinin de bu artık eskisinde olan, mevcut sistemde olan ultrasonik sensörler yerine kamera tabanlı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Hani bunu da iliştirmiş olalım bilgi olarak.
Çok teşekkürler. Hemen efendim şimdi o zaman bir başka habere geçiyoruz. Ben şimdi ekrana vereceğim ama hani bakalım ipucu olacak mı? Şu an Ağustos ayında en çok satılan elektrikli otomobile mi bakıyoruz? Doğru mu?
Evet doğru. Ağustos ayında Türkiye'de satılan en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu. Biliyorsun Türkiye pazarının böyle güzel uygun fiyatlı giriş yapmıştı. Çok ilgi çekmişti. Daha satışı sunulmadan sipariş üzerine sipariş almıştı. Ama daha sonra üst vergi dilimine geçiş yapması nedeniyle artık fiyat avantajını da kaybedip uzun süre elektrikli otomobil satışlarında üst sıralarda görmediğimiz bir modeldi Tesla Model Y. Sonrasında ne oldu? Tesla baktı böyle pazarda rekabetçiliğini kaybediyor. ÖTV dilimi de belli. %10 ÖTV dilimi var. %40, %60 var. Arada dağlar kadar fark var. Ne yaptı? Türkiye pazarında bir adım atarak %10 ÖTV dilimine giren daha işte özellikleri kırpılmış. Hani biliyorsun Ioniq 6'da da aynı şey olmuştu. Evet. Hyundai aynı şeyi yapmıştı. Birçok özelliği kırpıp %10 ÖTV dilimine giren versiyon getirmişti. Tesla da aynı hamleyi yapıp Türkiye pazarında %10 ÖTV dilimine giren ucuz versiyonu getirdi. Bu neye sebebiyet verdi? İşte şu anda Ağustos ayında gördüğümüz gibi Tesla'nın yine üst sıralara hatta Ağustos ayında liderliğe oturmasına sebebiyet verdi. Bu arada Ağustos ayında elektrikli otomobil satışları Türkiye'de uzun süre sonra ilk defa frenledi, geriledi. Baktığımız zaman şöyle %31'lik bir düşüş söz konusu. 5661 adet saf elektrikli otomobil satıldı Türkiye'de. Ocak-Ağustos döneminde ise hala artış devam ediyor tabii ki. Önceden daha yüksek artışlar olduğu için %80 civarında bir artış var geçen yılın aynı dönemine göre. Şu ana kadar 51.144 adet elektrikli otomobil satılmış Türkiye pazarında. Tabii ki bu düşüşü de ben şuna yoruyorum. Böyle bir açıklama tabii ki pazar için resmi bir açıklama olarak söylenemez ama en azından benim şahsi fikrim biliyorum. BYD bir yatırım açıkladı ve yatırım teşvik belgesi alacak. Bu yatırımla beraber neyden muaf olacak? Çinli otomobillere getirilen ilave gümrük vergisinden muaf olacak. Tabii ki çeşitli teşvikler de sunulacaktır. BYD önümüzdeki süreçte elektrikli otomobillerini bu ilave vergilerden sıyrılmış bir biçimde daha erişilebilir fiyatlarla Türkiye pazarında satışa sunacak. Tabii ki tüketici de bunun farkında. BYD'nin modelleri de sevilen ki hani Türkiye pazarı olsun, Avrupa pazarı olsun, global çapta en çok tercih edilen markalardan bir tanesi elektrikli otomobil tarafına. O yüzden tüketici de hani alım süreci, en azından BYD'nin getireceği modellere göre ertelemiş ve bekletiyor olabilir. Ben en azından
çok mantıklı bir yorum bence. Yani evet, çok mümkün, çünkü hani elektrikli otomobil alacak olan kişi genelde bunu araştırıyor, biliyor. Yani
evet, hani aceleye getirmiyor.
Ya, güzel bir araba diye almıyor adam. Elektrikli otomobil aldığını bildiği için bence de dediğin çok doğru. O anlamda kıymetli bir yorum bence bu. Gerçekten şeyi gördüğümüzde, BYD'nin o fiyatları açıklandığında, kendisi geldiğinde senin söylediğin etkiyi göreceğimizi tahmin edebiliriz.
Evet, aynen öyle. Biliyorsun BYD hani zaten bu Seal U'dan önce elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunacaktı. Seal'ı getirecekti Atta 3'ten sonra. Hatta Han gelecekti ama işte sonrasında bu ilave vergiden de ziyade elektrikli otomobiller için Çinlilere şey getirildi ya, Türkiye'nin 80 belirliğinde en az 20 adet servis bulundurmak evet, zorunda. İşte o en çok zorlayan taraf o oldu onları. Ama baktığımız zaman zaten BYD artık Türkiye'ye yatırımı yapacak. Büyük bir yatırım açıkladı. O yüzden yatırım teşvik belgesiyle beraber birçok şeyden sıyrılacaktır bu noktada. Yeni modellerini böyle sıralayacaktır en azından Türkiye pazarında. BYD'nin güzel modelleri var. Dolphin var, Seagull var. Onlar ilerleyen süreçte, hele onları getirirlerse zaten rekabet, elektrikli otomobil pazarında çok rekabetçi bir konuma erişip çok tercih edilebilir bir marka olacaktır en azından BYD.
Bunlar karışacak. Çarşı evet, karışacak. Evet.
Gerçekten öyle. Ağustos satışlarına baktığımızda Tesla Model Y'nin 1050 adetlik satışla ilk sırada olduğunu söylemiştik zaten. Evet. Togg Theos 601 adet satışla ikinci sırada devam ediyor. Togg biliyorsun
kampanyada yaptı.
Aylarda kampanyalar yaptı. İlk sırada ilk sıralarda ya oldu. Böyle sıfır faizli kampanya yaptı. Bu arada hemen şunu da iliştirelim buraya. Eylül ayı için de Togg'da Eylül ayına özel yine sıfır faizli kredi kampanyası var. Togg tercih etmek isteyenler belki hani bu kampanyadan haberdar değillerse onu da belirtmiş olalım. 700 bin TL'lik kredi için sıfır faiz 12 ay vade. Tabii ki hani baktığımız zaman aylık ödemeleri
mutlaka yüksek kalır ama
çok yüksek oluyor ama yine böyle bir kampanya sunulmuş Togg tarafında. Evet. Onu da söyleyelim. Bu arada aynı şekilde anlaşmalı bankalar için tabii ki bu geçerli. Yine 700 bin TL'lik kredi %2.29 faiz 30 ay vade tarafında da böyle bir kampanyası var. Yine bu kampanya biliyorsun daha önceleri kampanya yapılmış Togg'da ve bu satışların en büyük artılarından bir tanesi oydu. Onun avantajını görmüştük. Yine Eylül ayındaki böyle bir kampanya Togg tarafında satışların yükselmesine neden olacaktır büyük ihtimalle. Ve şunu da belirteyim. 1 Eylül'den itibaren belki merak edenler olacaktır. Biliyorsun GCR 2 adı verilen regülasyonlara uyumlu olmak zorundaydı Türkiye'de de evet, satılan araçlar. Artık 1 Eylül'e itibariyle Türkiye'de satışa sunulan araçların Togg modellerinin bu GCR 2 regülasyonuna uyumlu evet, olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki yoldaki T10X'ler de buna uyumlu hale getirilecek yavaş yavaş. Onun için de çalışmalar sürüyor. Onun da açıklaması yapılmış. Bunları yeri gelmişken belirtelim.
Üçüncü sırada Mercedes EQB'yi görüyorum ben bu arada. Şaşırtıcı bir şey.
Evet. Evet, Mercedes EQB'yi biliyorsun biz de incelemiştik makyajlı versiyonunu. Evet. Lüks segmentte elektrikli otomobil tarafında tabii ki vergilendirmeler biraz daha düşük olduğu için lüks segmentte elektrikli otomobiller çok fazla tercih ediliyor. Neden? Daha düşük fiyatlar, içten yanmalı versiyonlara göre daha düşük fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Mercedes EQB'de benim hoşuma giden bir model olmuştu açıkçası. O yüzden tercih edilebildiğini gösteriyor aslında. 298 adet satmış ve 3. sırada yer alıyor. 4. sırada MG4. Yani aslında baktığımızda Peugeot olsun, MG olsun bu daha uygun fiyatlı, daha tabii, alt segmentte yer alan rakiplerini geride bıraktığını görebiliyoruz burada.
Böyle bakınca başarı görünüyor. Sonra X1, Torres, EVX ve yani ki enteresan bence KGM, Torres, EVX'i görmek. Ioniq 5, Mini Countryman ve Ioniq 6'yı görüyoruz sırasıyla. Teşekkür ediyoruz efendim. Peki yani bakalım senin söylediğin bence en önemli noktayı sen söyledin bana göre. BYD sonrası acaba piyasada nasıl bir etki olacak? Oradaki araçlarla beraber neler göreceğiz? O yüzden bence oyunu değiştirecek konu, ezber bozacak konu zannediyorum.
Evet.
BYD'nin gelmesiyle olacak ki umarım orada da bazı detayları yakında daha da belirgin hale getirirler. Biz de onları konuşmaya başlarız diyorum. Ve evet zannediyorum artık. Gerçi şey de var ya, hemen bakıyorum şöyle bir saate. Hadi son olarak da şunu göstermek istiyorum madem çok okundu diye. Şöyle hemen ekrana vereyim. Çünkü yayından önce bir konuşmuştuk. Hadi bakalım madem onunla bitirelim bu haftaki oto gündemi. Efendim bakınız Rolls-Royce yeni bir
Önden baktığımızda Rolls-Royce ama tabii ki o mu gerçekten?
Kırpılmış Rolls-Royce abi, yani bayağı bildiğin hani abi arkasının da zaten herhalde bizim Rolls-Royce zannediyorum bunun 3 tanesidir yani. Zannediyorum 3 tanesidir. Yanına da bir tane daha koysan galiba hani o olur yani. Yan yana 2 tanesi, arkaya da hani 6 tanesini böyle kutu olarak, kutu formuna yan yana getirsen 3-3 zannediyorum gerçek bir Rolls-Royce'u bulur. Bu baktığımız Çinli bir üreticinin çıkarttığı mini Rolls-Royce. Hadi mini Rover vardı, mini Cooper vardı. Şimdi bir de bundan bahsediyoruz. Şekli şemali gördüğünüz üzere zaten aslında mutlaka elektrikli bir araç olduğunu tahmin ediyorum.
Elektrikli, evet.
Evet.
Yani detayları açıklanmamış ama %100 elektrikli bir araca bakıyoruz. Zaten hani Çinliler biliyorsun elektrikli otomobil deyince böyle değişik şeyler karşımıza çıkarıyorlar. Hemen motorlar, yazılımlar belli zaten. Ufak bir motor koy, biraz tasarla, oradan buradan çal, yapıştır şekli. Ya aslında Chery'lerden, BYD'lerden Çinli üreticilerin nerelere geldiğini, ne başarılar elde edebildiğini görüyoruz ama aynı zamanda eskiden hani Çin'i şey olarak bilirdik ya, işte kopya otomobiller.
Evet.
Ona benzetiyor, buna benzetiyor, salıyor piyasaya şeklinde. Bu da aslında günümüzde bile bunun bazı yerlerde devam ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü ön tasarımına baktığında ikinci nesil Rolls-Royce Ghost, yani bildiğin öndeki panjur olsun, farların tasarımı bile büyük oranda benziyor. O gündüz ledleri içerisinde entegre edilen gündüz ledlerin tasarımı bildiğin ikinci nesil Rolls-Royce Ghost olmuş. Ama böyle yandan baktığında minicik bir otomobille karşılaşıyorsun. Ya adamlar şunu bile taklit etmiş. Bu kadar kompakt bir araçta şundan bile vazgeçmemişler. Ön tarafını benzetip kalmamışlar. Arkada da geri doğru açılabilir. Bu suicide doors adı verilen işte intihar kapısı gibi de adlandırılıyor ya. Onu bile taklit etmişler ya. Bunu, küçücük otomobilde buna bile yer vermişler. Oldukça ilginç bir tasarım olmuş. Bu arada iç mekanı da Rolls-Royce'tan ziyade Mercedes'e benzetmişler. Yani o Mercedes yuvarlak türbin şekilli havalandırmaları var ya. Ve aynı şekilde Mercedes'lerde şey oluyor, bitişik ekranlar oluyor artık. Gösterge paneli ve multimedya ekranı bitişik ekran şekline geliyor. Onu da biraz böyle dışı Rolls-Royce'den, içi Mercedes'ten araklayalım. Böyle kombine bir şey yapalım şeklinde.
Kapı kolundaki bir şey de Mercedes anımsattı bana. Senin söylediğin gibi şurada bir hoparlör zannediyorum bu. O böyle noktalı noktalı falan var ya, kapı kollarında yer alan, zannediyorum onun gibi. Eyvallah, peki.
En ilginç bir tarafı da bunun 2000, yani güncel kurla 2000 dolarlık, 14 bin yuan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. 14 bin yuan civarında. O da 2000 dolara denk geliyor. 2000 dolarlık bir satış fiyatı var yani. Sadece 2000 dolar baktığımız zaman hiçbir şey. Tabii ki bunu Türkiye'ye geleceğini düşünürsek nereden baksan 400-500 bin TL civarında bir şey olur ama böyle Çin'de en azından 2000 dolara böyle bir aracın satışa sunuluyor olması da ilgi çekici. Bu arada yani 2000 dolar deyip geçmemek lazım. Ufak araba ama içinde ambiyans aydınlatma var. Muhtemelen suni ama deri koltuk seçeneği var. Böyle dijital gösterge panelleri var. Yani adamlar içine koymuş bu arada. Özellikleri de koymuşlar yani, kaçmamışlar. Böyle ilginç bir araba.
Gerçekten çok ilginç yani. Hakikaten ya bu görüntüye bakınca gerçekten gülesim geliyor. Etraf böyle hani Rolls-Royce yapmış olsa hani acaba Rolls-Royce ne düşünüyor şu an yani? Hani ne yapabilirim diye düşünse, zaten Çin dışına çıkartmasa bir şey yapamaz. Yani içeride uğraşsa etse, ya işte kopyalamışsın falan filan bilmem ne diye yapsa ne olacak? Uğraşsa bir dert, uğraşmasa bir dert diye tahmin ediyorum. Yani o yüzden
Çin'de uğraşamıyorlar diye biliyorum. Çin
doğru.
Çok ayrı bir pazar. Orada çok fazla uğraşamıyorlar bu işte yani patent noktasında, tasarım noktasında şey yapamıyorlar. Ama senin dediğin mesela şuradan aklıma geldi. Keşke Rolls-Royce de böyle bir şey yapabilir. Hatırlıyorsan Bugatti klasik modelinin birebir aynı tasarımını çocuklar için böyle oyuncak şeklinde, akülü araba şeklinde böyle yapmıştı. Bayağı da satmıştı yani, bayağı pahalı bir şey de olmuştu.
Rolls-Royce tabii canım.
Bundan böyle esinlenip çocuklar için akülü araç tarzında bir şey yapabilir. Tam onun gibi yani aslında.
Gerçekten onun gibi.
Bir araba.
Evet yani fiyat olarak da öyle görünüyor hatta yani. Senin söylediğin çok doğru. Çok enteresan yani. Çin'in neler yapabileceğine dair küçük bir fikir vermesi açısından da çok önemli görüyorum bunu. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum hepsi için. Ve evet efendim, sevgili Otogündem izleyicileri, çok teşekkürler her şey için, bizi izlediğiniz için diyorum ve sözü her hafta olduğu gibi kapanış için sevgili Barış Şankı'ya ağzına sağlık diyerek vermek istiyorum.
Senin de ağzına sağlık abi, teşekkür ederim. Bu arada bir saate yine yaklaşıyoruz. Dolu dolu güzel bir bölüm oldu. Umarım izleyicilerimiz için de aynı şekilde geçerlidir. Tabii ki her zaman olduğu gibi kapanışımızı yapalım. Bu video serimizi beğeniyorsanız Oto Gündemi veya ilk defa izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bunlar hem YouTube algoritması hem de bizim motivasyonumuz için oldukça önemli. Sadece birkaç saniyenizi ayırıp yapsanız sizin için yeterli olacaktır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.